Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok aziz, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsvi Hasene programından bendeniz Ömer Çelik sizleri, siz değerli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, saygılarımı, sevgilerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, ülkemizi, dünyamızı, ukvamızı feyziyle, rahmetiyle, bereketiyle, lütfuyla, kiremiyle, ihsanıyla doldursun. Üzerimize rahmetini Cenab-ı Hak nisan yağmurları gibi yağdırsın. Bütün Müslümanların, bütün insanlığın, bütün kardeşlerimizin inşallah. Efendimiz Aleyhisselam'ın bize öğrettiği ahlaka, adaba, Efendimizin hayatından örneklerle, Efendimizin güzel sözlerini, beyanlarını dikkate alarak sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bunlar bizim hayatımızı ilmek ilmek dokuyan, bizim hayatımızı her noktasını, her alanını Allah Cenab-ı Hakk'ın rızasına, muradına uygun halde tıpkı bir kilim gibi, bir halı gibi ören ve tıpkı bir bal arısının peteği en kaliteli ballara doldurduğu gibi bizim hayatımızın dakikalarını, saniyelerini, saatlerini böyle bize cennette nimet olacak, ahirette ebedi saadet olacak şekilde güzelliklerle doldurmayı bize öğreten, bu yöne hidayet olan Efendimizin örnek hayatını, sünnet-i seniyyesini, mübarek sözlerini birlikte paylaşmaya devam ediyoruz. Beşeri münasebetlerde tabi komşuluk ilişkilerimiz oluyor, akrabalık ilişkilerimiz oluyor. Yani birbirimizin evlerine gelip gidiyoruz. Tabi her bölgeye göre, her zamana göre işte evlerin durumu, kapıların durumu, insanların yaşayış biçimleri onlar belki biraz farklılık arz edebilir ama neticede izin isterken, kapıyı çalarken, bir eve girmek için ne yapılması gerekiyorsa onu yaparken orada Efendimiz Aleyhisselam bize ölçüler veriyor. Bu ölçülere baktığımız zaman bize bunun en güzelini öğretiyor. Yani hem insan onuruna, hakkına, izzetine, iffetine, saygının en güzel şekilde dikkate alındığı, temsil edildiği ve böyle gönüllerin huzurlu olabileceği, gönüllerin rahatta olacağı, bir endişeye kapılmayacağı, bir rahatsızlık duymayacağı şekilde tamamen insani, fıtri, insan ruhuna, insan fıtratına, insan doğasına uygun, böyle insana huzur verecek, insanı mutlu edecek, insanı sevindirecek güzel ölçülerin verildiğini ve adeta hayatı cennet haline getirecek prensiplerin, kaidelerin bize böyle öğretildiği bunları görüyoruz. Efendimizin sözlerinde, Efendimizin hayatında, Efendimizin örnek hayatında bunları görüyoruz. Komşuluk ilişkileri ve birbirlerimizin evlerine girerken ki yapacağımız izin isteme, kapıyı çalma, selam verme gibi hususlarda yine bunlardan bir tanesi olmuş oluyor. Biz Resul Efendimizin Üsve-i Hasenesini, örnek hayatını işlerken değerli dinleyenlerimiz aslında büyük bir İslam sarayının yani ne kadar kat olduğunu bilemeyeceğimiz ama son derece görkemli, son derece muhteşem inşa edilmiş, yapılmış, donatılmış hem dışıyla hem içiyle hem odalarıyla hem katlarıyla her şeyiyle donatılmış aslında biz bir İslam sarayını tanımaya çalışıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz. Yani neresine baksak, hangi odasına girsek muhteşem, hangi parçasına dokunsak muhteşem. Yani duvarı ayrı güzellikte, döşemesi ayrı güzellikte, penceresi ayrı güzellikte, perdesi ayrı güzellikte, merdiveni ayrı güzellikte, çatısı ayrı güzellikte, kullanılan malzeme hepsi apayrı güzellikte. Yani bir İslam sarayını aslında tanıyoruz. Dolayısıyla bahsettiğimiz her bir konu o İslam sarayının bir odası veya İslam sarayının bir parçası, bir girişi, bir salonu, bir penceresi, bir balkonu, bir eşyası. Orada büyük bir görkem, büyük bir ihtişam kendisini bize gösteriyor. Dolayısıyla verdiğimiz her bir örneği, açıklamaya çalıştığımız her bir edebi o büyük İslam sarayının bir parçası, bir kısmı, bir cüz'ü olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi böyle birisinin evine giderken ki yapılacak Efendimizin öğrettiği edeplerden bir tanesi de eve geldiğimiz zaman, kapıyı çaldığımız zaman orada hafif bir evdekilerin duyabileceği bir sesle selamun aleyküm veya esselamu aleyküm girebilirim, girebilir miyim demek suretiyle izin istemek. Bunu tabi Resulullah Efendimiz zamanında bunu görüyoruz. Niye? Oradaki evlere baktığımız zaman asis-i adette evler hurma dallarından çoğunlukla tek katlı ve basit yapılarda inşa edilmiş durumdaydı. Ve o gün insanlar kapı önünde evdekilerin duyabileceği bir sesle bunu şu şekilde söyleyip izin alabiliyorlardı. Bu o dönemin şartlarında böyle ama bu günümüzdeki işte apartmanlar, siteler, şunlar bunlar Efendimiz'in öğretmiş olduğu bu güzellikleri günümüzün şartlarında da biz en uygun şekilde nasıl gerekiyorsa öyle tatbik edebiliriz. Yani bu prensipler şartlara göre değişmiyor. Orada ne var? İzin istemek var, selam vermek var, geldiğimizi hissettirmek var, müsaade almak var. Orada girmemize mani bir şey var mı yok mu onu öğrenmek var. İlahiriye. Yani o ev ister hurma dalları yapılmış bir basit bir ev olsun, bir köy evi olsun, bir kat evi olsun, ister bir apartman dairesi olsun fark etmez. İster bir villa olsun. Nereye gittiğimiz zaman odur o yerin şartlarına göre biz orada kendimizi geldiğimizi hissettirmek, selam vermek, müsaade almak bu durumlar her bir ev için, her bir yer için geçerli. Burada zaman zaman buradaki edebe uygun davranmayan sahabiler, kişiler olmuş olabilir. Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın onları nasıl eğittiğini de görüyoruz. Kilde bin Hanbel'den gelen bir rivayet var. Orada bu sahabi Kilde bin Hanbel radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim ve selam vermeden huzuruna girdim. Bunun üzerine Efendimiz geri dön ve esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu. O sahabe bir hem selamla alakalı, selamlaşma alakalı bir edep var burada. Hem de bir insanın yanına girerken nasıl davranmak gerektiği ilgili bir edeplendirme var, doğruyu öğretme var. Aslında Efendimiz bu kişiyi affedip gel otur diyebilirdi. Ama öyle deseydi biz bu edebi öğrenemezdik. Gittim diyor hemen. Ama Resulullah Efendimiz Aleyhisselam tekrar geri dön ve gel Esselamu Aleyküm girebilir miyim de ondan sonra yanıma gel buyuruyor. Bazen evlerde oluyor. Çocuk diyeyim sabahleyin kalkıyor. Yanımıza geliyor. Biz salonda oturuyoruz diyelim. O uykusundan kalkıyor geliyor. Abdestini alıp geliyor. Gelir gelmez yanımıza oturuveriyor. Orada aslında bu bir edeptir. O demek lazım. Evladım kalk. Selamdır ondan sonra gel. Veya şunu şunu yap ondan sonra gel. Orada yapılması gerekenleri güzel, yumuşak bir dille ona söyleyip yaptırıp ondan sonra gelmesini söylemek gerekiyor. İşte Resulullah Efendimiz tam da bunu yapıyor. Zaman zaman şunu ifade ediyoruz. Resulullah Efendimiz'in hayatını anlatırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o bir muallim. O bir mürebbi. O bir yani edep talim eden, insanları tezkiye eden, terbiye eden, insanlara doğruyu, güzeli öğreten ve bunu herkes için yapan, yani kadını, erkeği, yaşlı, genci nasıl oturmak lazım? Nasıl konuşmak lazım? Nasıl selam vermek lazım? Nasıl girme çıkmak lazım? Nasıl giyinmek lazım? Bütün bu hususlarda sürekli Efendimiz Aleyhisselam'ın hep etrafındaki insanları terbiye halinde olduğunu, tezkiye halinde olduğunu görüyoruz. Yapılması ne gerekiyorsa Efendimiz hemen onu söylüyor. Yani görmezlikten gelmiyor. Tamam, bazı hataları tahsiye etmek için ığmazı, ayın dediğimiz görmezden gelme durumu olabilir. Onların hepsi bilinçli hareketlerdir. Ama çoğunlukla Efendimiz, yani bir hata olduğu zaman, bir yanlışlık olduğu zaman bunu şöyle yap, bunu böyle yap, bunu şöyle yapmalısın. Yani namaz kılarken, işte birisi yanına gelirken, mescide girerken, sohbete girerken, otururken, kalkarken bu yönde Resulü Efendimiz'in nasıl bir terbiye faaliyeti, talim faaliyeti yürüttüğünü iyi görmek lazım. Orada yumuşak bir dille, tatlı bir üslupla, yapıcı bir yaklaşımla Efendimiz Aleyhisselam'ın hep böyle ayrım yapmadan, işte bu şuradan geldi, bu buradan geldi, bu köylüdür, bu şehridir, bu bedevidir falan, böyle bir ayrım yapmadan her insanın anlayacağı dille ona bir güzellik kattığını, bir güzelliği öğrettiğini, onu yaşamasını sağladığını ve burada Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın gerçekten fevkalade bir fedakarlık, bir özveri, bir gayret, bir çalışma, bir emek verdiğini, bütün etrafı insanları böyle onların gözlerine bakarak, gönüllerini, duygularını kontrol ederek, hal ve hareketlerine bakarak böyle merkezden çevreye doğru bir o İslam'ın vaat ettiği o huzur, sükunet, barış, güzellik, Allah rızası uygun bir hayatı ilmek ilmek dokuduğunu biz görüyoruz kıymetli dinleyenlerim. Bu çok güzel bir şey. Çok güzel bir örnek bu. Hepimizin bu noktada Resulullah Efendimiz'e örnek almamız lazım. Önce kendimiz sünnet-i seniyye üzerine güzel bir kulluk hayatı yaşamaya çalışmamız lazım. Gönlümüzle, niyetimizle, ahlakımızla, tebessümümüzle, yumuşak kalpliliğimizle, rikkati kalbiyemizle, tatlı dilimizle, tebessüm eden yüzümüzle, temizliğimizle, ahlakımızla, adabımızla merkezde bir defa güzel, temiz bir Müslüman örneği ortaya koymamız lazım. Kendi gönlümüzdeki, kendimizdeki bu temizliği, bu güzelliği, Efendimiz Aleyhisselam'dan aldığımız bu ışığı, bu nuru etrafımıza böyle gücümüz yettiği kadar yavaş yavaş yaymamız lazım. Evimiz böyle olması lazım. Oturduğumuz her yer böyle olması lazım. Ve adeta güneşin sabahleyin ufuktan şöyle aheste yumuşak bir şekilde kendini gösterip önce ufku sonra oradan böyle yayılarak dünyayı aydınlatması gibi bizden o manevi aydınlık, içimizdeki o nur, o manevi aydınlık, o güzellik, İslam'ın bize bahşettiği, imanın bize bahşettiği o huzur, sükunet, güzellik etrafımıza böyle yayılması lazım. Efendimiz böyle yapmış. Biz onu görüyoruz. Yani hangi örneği alsak, hangi Efendimizin bir terbiyesini, bir tezkiyesini, bir edebini alacak olsak burada bunu görüyoruz. İslam böyle yayılmış. Müslümanlık böyle dünyaya kol kanat germiş, dal bulak salmış ve yayılmış ve bütün dünyayı etkisi altına almış. Değerli dinleyenlerim, Beni Amir'den bir zat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evdeyken içeri gireyim mi diye izin istemişti. Resulü Ekrem Efendimiz hizmetçisine çık bu adama izin isteme öğret. Yani selam vermeden. Burada kapıya geldiğimiz zaman işte o geldiğimiz yerin durumuna göre yani selamımız ulaştır mı ulaşmaz mı onu tabii dikkate almamız lazım. Bazen alttan zile basıyoruz, sonra çıktığım zaman kapı çelik kapı oluyor, oradan selamımız duyulamıyor olabilir. Oradaki öncelik sonralık gittiğimiz yerin durumuna göre yani oradaki uygulamayı nasıl yapmamız münasipse ona göre değişebilir. Ama burada o gelen kişiyi, beni amelen gelen kişiyi geliyor, normal selam vermesi gerekirken ve selamın da duyulması mümkünken selam vermeden direkt ben içeri girebilir miyim diye talepte bulunuyor. Efendimiz Aleyhisselam da bu kez hizmetçisini bu konuda görevlendiriyor. çık diyor, bu adama izin istemeyi öğret. Önce Esselamu Aleyküm desin, sonra girebilir miyim diye sorsun buyurdu. Adam Peygamberimizin söylediklerini duyarak Esselamu Aleyküm girebilir miyim dedi. Bunun üzerine Efendimiz izin verdi, o içeri girdi. Ebu Davud da böyle. Yine burada da bir talim var, bir eğitim var, bir edep talimi söz konusu. Şimdi zamanımızda binalar ve kapılar asrı saattekilerine benzemediği için izin istenirken öncelikle selamı duyurmanın güç olacağı muhakkaktır. Nitekim günümüzde zaruretten ilk önce kapı zili çalınarak izin istenmektedir. Bununla birlikte izin isteyen kimsenin ev sahibiyle karşılaştığı an önce selam vermesi yine sünnet-i ifaya uygun bir hareket olacaktır. Demin de onu arz etmeye çalıştık. Çünkü yani geldiğimiz yerin durumuna göre orada öncelik sonrası sırası değişebilir. Bizim burada yaptığımız sünnete muhalif bir davranış değil, Efendimiz'in öğrettiği o sünnetin, o edebin nasıl uygulanabileceği noktasında aklımızı kullanmak, kafamızı çalıştırmak ve orada Efendimiz'in sünnetine uyma niyetiyle, o halis niyetle beraber orada yine Efendimiz'in şefaatini umarak, Efendimiz'in onayını manen alarak onu uygulamamız gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerim, herhangi bir evin kapısını çalarak izin isteyen kimse bu işi en fazla 3 defa tekrarlamalı. Cevap verilmediği takdirde ısrarcı olmamalıdır. Bu konu bizzat Nur Suresi 28. ayet-i kerimeye de dikkate alınıyor. 27'de evlere girmek istediğiniz zaman, başkanın evine girmek istediğiniz zaman kendinizin geldiğinizi hissettirin ve onlara selam verin. Ondan sonra izin aldıktan sonra girin buyurulmuştu 27. ayet-i kerimede. 28'de ise فَاِنْلَمْ تَجِدُوا ف۪يهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَارْجِعُوهُ اَسْكَى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ مَا تَعْمَلُونَ. Eğer girmek istediğiniz evlerde kimseyi bulamazsanız izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Geri dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha uygundur. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. İzin istemek 3 defadır. İzin verilirse girersin, verilmezse geri dönersin buyuruyoruz Efendimiz. Bununla birlikte içeridekiler tarafından duyulmadığını zanneden kimsenin kapıyı daha fazla çalmasına bir mahsur olmayabilir. Ama burada da hakikaten insanın geldiği yeri bildiğinden dolayı duyurmamış olabilir veya kişi namazda olmuş olabilir, başka bir mani söz konusu olabilir. Orada geldiğimiz yerin durumunu dikkate alarak, oradaki insanların yakınlığını ve durumu dikkate alarak orada daha fazla çalma da sünnete aykırı olmamış olur diyor şariflerimiz. Yine burada Resulullah Efendimizin hadis-i şeriflerinde de yer aldığı üzere eve girerken, izin isterken kapıda kimsiniz sorusu soruluyor çoğu zaman. Burada ben veya benim gibi bilinmezlik ifade eden bir tanıtma unsuru taşıyan kelimelerle cevap vermek de hoş olmadığını, tanıdık olsa bile insanlar her zaman seslerinden fark edebilme imkanı bulunmadığını dikkate almamız lazım. Orada sen kimsin veya kim o tarzındaki sorular karşısında burada efendim kişinin kendisini tanıtacak bir izahta bulunması gerekiyor. Yani hadis-i şeriflerdeki bahsedildiği üzere ben, benim, bir insan, bir şahıs, Allah'ın bir kulu, bildiğiniz bir kişi gibi cevaplar yeterli gözükmüyor. Hatta bu husus Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bizzat uygulamalarında kendini gösteriyor. Cabir radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim, kapısını çaldım. Efendimiz Aleyhisselam kim o dedi. Benim, ene, benim diye cevap verdim. Efendimiz Aleyhisselam benim, benim diye tekrar etti. Galiba bu cevaptan hoşlanmamıştı buyuruyor Buhari İstizan'da. Bakın ta Efendimiz Aleyhisselam ne kadar ince, teferruat sayılacak, detay sayılacak konularla ilgili böyle Cabir gibi bir sahabe-i celil, yani bunlar çok meşhur önde sahabeler, onları eğitiyor. Benim olmaz diyor yani. Benim demekle doğru bir davranış sergilemiş olmuyorsun. Daha güzeli cevap vermem. Ene Cabir. Cabir bin Abdullah. Ya Resulallah. Demen gerekirdi diye. Bu hadis-i şerifi kıymetli dinleyenlerim, şarihler daha detaylı bir şekilde ele alıyorlar, inceliyorlar. Ve hatta bu hadis-i şerifi Mevlana Hazretleri de bir hikayesinin anlatım konusu olarak benimsiyor ve çok güzel detaylı izahlarda bulunuyor. Şarihler diyorlar ki Peygamber Efendimiz Cabir'in ben kelimesini söylemesine razı olmadı. Çünkü ben sözünde benlik, kibir ve büyüklük vardır. Hatta bu işin bu tarafına da temas ediyorlar. Yani ne demek? Burada bir ahlaki olarak bir kibir ve büyüklük, belki Cabir bunu kastetmedi ama buna kapı aralayacak bir durum söz konusu olabilir diye izahda bulunmuşlar. Şarihler hadis-i şerife ben kelimesiyle ilgili böyle kibir, enaniyet, büyüklük tarzında bir izahda yapınca Mevlana Hazretleri hadisin bu manasından hareketle bir hikaye, buradaki rivayeti bir hikayeye dönüştürüyor. Ve Mesnevisinde şöyle bir izahda bulunuyor. Onu da siz diğer dinleyenlerle paylaşalım. Birisi geldi, bir dostun, bir sevgilinin kapısını çaldı. Sevgilisi içeriden, "Ey güvenilir kişi, kimsin?" diye seslendi. Kapıyı çalan, "Benim" deyince sevgilisi, "Git. Senin için içeri girme zamanı değildir. Böyle bir manevi nimetler sofrasında ham kişinin yeri yoktur" dedi. Ham kişiyi ayrılık ve firak ateşinden başka ne pişirebilir? Nifaktan, ikiyüzlülükten onu ne kurtarabilir? O zavallı adam kapıdan döndü, tam bir sene yollara düştü, sevgilisinin ayrılığı ile yandı, yakıldı. O yanık aşık ayrılık ateşi ile pişerek döndü, geldi. Dostun evi etrafında yine dolaşmaya başladı. Ağzından sevgiliyi incitecek bir söz çıkmasın diye yüzlerce korku ile yüzlerce defa edebi gözeterek kapının halkasını vurdu. Sevgilisi içeriden "Kapıyı çalan kimdir?" diye seslendi. Adam "Ey gönlümü almış olan, kapıdaki de sensin" cevabını verdi. Sevgilisi "Madem ki şimdi sen bensin, ey ben olan, benden ibaret olan içeri gir. Bu ev dardır, bu evde iki beni alacak yer yoktur. İğneden geçirilecek iplik, iki ayrı iplik olursa ucu çatallaşır da iğneden geçmez. Madem ki sen tek katsın, birsin, gel bu iğneden geç" dedi. Tabii ki burada Mevlana Hazretleri bu hadis-i şeriften hareketle tabii tasavvufi bir izaha giriştiğini görüyoruz. Yani bambaşka bir manevi, kalbi, duygusal bir yönde buradan sonuçlar çıkardığını görüyoruz. Bu tabii içeri girerken izin isteme, orada kişinin kendini güzel bir ifadeyle tanıtması, ben dememesi, işin zahir tarafı bu. Biz o taraftan tabii yürüyoruz. Ama işin diğer tasavvufi, batini, manevi tarafına baktığımız zaman da orada da Mevlana Hazretleri'nin o ifadelerinde alacağımız çok önemli dersler olduğunu tabii ki belirtebiliriz. Değerli dinleyenlerimiz, bir kısım haberlerde Peygamber Efendimiz'in kimsinin sorusuna bazı sahabelerin "ben filan" diye isimlerini belirterek mukabele ettikleri görülüyor. Dolayısıyla evimiz bile olsa kapıyı çaldığımızda kendimizi tanıtacak belirgin bir ifade kullanmak daha doğru olur. Yani kendi evimize gittiğimiz zaman bile, yani hanımımız veya beyimiz veya evladımız söylediği zaman bile, işte Ömer, Ömer Çelik veya kendimiz, yani onların rahat tanıyacağı bir ifade kullanmak buradaki öğretilen edebe daha uygun düşecektir. Bütün bu rivayet ve değerlendirmelerden anlaşılacağı üzere bir Müslüman bilhassa başkasının evine girerken belli adab kurallarına uyarak ev sahibini haberdar edip onun hüsnü kabulünü almalıdır. Aksi bir hareketin mümine yakışmadığını bu rivayetlerden anlamış oluyoruz. Yine kişinin aile içinde evdeki odalara girerken de belirli adab esaslarına uyması ile ilgili ayetlerde yer veriliyor. Mesela evdeki hizmetçi ve çocukların günün belirli vakitlerinde kişinin yatak odasına izinsiz girmeyecekleri bir ayet-i kerimede, Nur suresi 58 ayet-i kerimede özellikle ele alınıyor ve bu konuyla ilgili uzunca Yüce Rabbimizden bir vahiy ayet geliyor. Ayet-i kerimenin meali şu şekilde: ey iman edenler, ellerinizin altında bulunan hizmetçileriniz, köle ve cariye, o zamanın köle cariyesi, peki bugün evlerde hizmetçiler bu anlamda değerlendirilebilir. Bulunan hizmetçileriniz, köle ve cariyeleriniz ve içinizden henüz ergenlik çağına girmemiş olanlar, çocuklar, şu üç vakitte sizden izin istesinler. Bu hangi vakitler? Sabah namazından önce, öğleyin istirahat için elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza gireceklerinde sizden izin istesinler. Bunlar mahrem halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitler dışında ise birbirinizin yanına girip çıkmanızda ne sizin ne de onlar için bir vebal yoktur deniyor. Şimdi bu ayet-i kerime ile alakalı bir rivayette var. Ve bu hakikaten Müslümanlarımızın, bizlerin, bütün insanların ev hayatında da böyle çocuklarıyla, ev halkıyla ilgili bazı edeplere dikkat etmeleri, giyim, kuşam, özelliği, odalarımıza girmeler noktasında da dikkat olunması gerektiği ile ilgili bizim dikkatimizi çekiyor ayet-i kerime. Yine bülü çağına ulaşmış çocukların ise artık yetişkinler gibi her girdiklerinde izin istemeleri gerektiğini. Yani bu çocuklar üç vakit. Yani bülü çağına ermemiş ve diğer. Ama bülü çağına ermiş olanların ise sadece üç vakit değil de bütün vakitlerde çocuklarınız ergenlik çağına girdiklerinde kendilerinden öncekilerin, büyüklerinin istediği gibi onlar izin istesinler diye 59. ayet-i kerimede büyüklerin sadece üç vakit değil bütün vakitlerde izin isteyerek yatak odalarına girilmesiyle ilgili bir ayette geliyor. Bir rivayet meselenin anlaşılması bakımından çok önemli ve açıklayıcı. Bir kimse Peygamber Efendimiz'e gelerek, ya Resulallah, içeriye girmek için annemden de izin alacak mıyım diye sorunca Efendimiz evet buyurdu adam. Ancak ben onunla beraber ikamet ediyorum. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam yine de izin almalısın buyurdu. Adam, ben onun daim hizmetçisiyim. Efendimiz, izin almalısın diyorum sana. Sen onu çıplak görmek ister misin buyurdu. Adam hayır dedi. Efendimiz Aleyhisselam o zaman öyleyse ondan izin al buyurdu. Dolayısıyla yakın akraba ve aile fertleri bile birlikte ikamet ettikleri evlerine ve bilhassa birbirlerinin odalarına girmek istediklerinde dikkatli olmalı. En uygun bir şekilde izin almayı ihmal etmemelidirler. Dolayısıyla bu noktalardaki ayet-i kerimeler Efendimiz Aleyhisselam uygulamaya baktığımız zaman orada İslam'ın ne kadar nezaketli, ne kadar zerafetli, ne kadar dikkatli, ne kadar insan kalbine, onuruna, haysiyetine, iffetine, insanların tek tek diyelim ki haklarına, hukuklarına, duygularına saygılı, hepsini dikkate alan, hepsini önemseyen ve buralarda karışıklığı engelleyen ne kadar nezih, temiz prensipler, kaideler ortaya koyduğunu, işte Efendimizin kendisi böyle çok nezih, temiz, edip bir insan ve etrafındaki insanları bu İslam'ın ince edep kaidelerine göre nasıl terbiye yetiştirdiğini ve İslam dünyaya nasıl bir sünnet-i seniye üzerine güzel bir İslam hayat öğrettiğini buralarda her bir satırda, her bir kelimede bunları takip edip görebiliyoruz kıymetli dinleyenlerim. Bu vesileyle bugünkü programın sonuna gelmişken tekrar siz değerli dinleyenlerime hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.